Ayrım 6.
Hayranlıkla içini çekerek yoluna devam etti. Kendi kendine de şu Michael Garfield'le tanışmayı isterdim diyordu. Adam harikalar yaratmış. Kadın yalnızca buraya bir bahçe yapılmasını istemiş ama bütün bu güzelliklerin Michael Garfield'in dehasının eseri olduğu kesin. Eğer hala kendisi için yaptırılan küçük villadaysa, birdenbire durakladı. Biraz ilerideki kızılımsı sarı ağacın dalları arasından gözüken şeye bakıyordu. Hakikaten orada var mı böyle bir şey? Yoksa bu gölgenin, güneş ışığının ve yaprakların bir oyunu mu? Gördüğüm nedir? Yoksa bu bahçe beni büyüledi mi? Olabilir. Gördüğüm bir insan mı? Yoksa ne olabilir bu? Poirot bahçenin üzerinde yaptığı etkiyi tahlile çalıştı. Burada sihir, büyü, çekingen olduğu kadar vahşi bir güzellik vardı. Belçikalı. Fakat diye mırıldandı. Bu çukur bahçede korku da varmış gibi geliyor bana. Spence'in kız kardeşi ne dedi? Yıllar önce taş ocağında bir cinayet işlendiğinden söz etmedi mi? Kan, buradaki kayaları lekeledi. Ama sonra ölüm unutuldu. Michael Garfield gelerek güzelliği baş döndüren bir bahçe yarattı. Yaşlı bir kadın da bunun için bol bol para verdi. Derin bir nefes aldı. Kızılımsı sarı yaprakların arasından gördüğü genç bir adamdı. İnanılmayacak kadar güzel bir adam. Son zamanlarda insan gençler hakkında güzel kelimesini kullanmıyordu. Onlardan sadece çok seksi veya hoş diye söz ediliyordu artık. Bu sözlerde çirkin yüzlü, karmaşık yağlı saçlı delikanlılar hakkında söyleniyordu. Genç bir adamın güzel olduğunu söyleyemiyordunuz artık. Söyleseniz bile sanki çoktan ölmüş olan bir niteliği methediyormuşsunuz gibi özür dilercesine konuşuyordunuz. Poirot ilerledi. Ağaçlıklı yere gelirken genç adam da ona doğru yürüyordu. En dikkati çeken tarafı gençliğiydi. O an Poirot onun aslında genç bir delikanlı olmadığını fark etti. Adam 30'unu geçmiş, belki de 40'ına yakındı. Yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Adam, hoş geldin der gibi değil de, sizi tanıdım diye açıklamak ister gibi gülümsüyordu. Uzun boylu ve inceydi. Yüz hatları ancak klasik heykellerde görülen kusursuzluktaydı. Saçları siyah, gözleri koyu renkti. Belçikalı bir an, bu genç adamla prova edilen bir oyun sırasında karşılaşmışız gibi geliyor bana diye düşündü. Eğer öyleyse, gidip gardıropçudan daha uygun bir kıyafet istemem lazım. Dedektif ayağındaki şosonlara şöyle bir baktı. Sonra da genç adama döndü. Belki de buraya izinsiz girmemem gerekirdi. Eğer öyleyse özür dilerim. Ben bu tarafların yabancısıyım. Köye de daha dün geldim. Buraya izinsiz girmiş sayılmazsınız. Sesi gayet sakindi. Nazik görünse de aslında Poirot kendisini hiç ilgilendirmiyormuş gibi bir tavırla konuşuyordu. Sanki aklı başka yerdeydi. Aslında burası halka açık değil. Zaman zaman bahçeye girenler olmasına karşın albayla karısının buna bir itirazları olmuyor. Tabii ziyaretçiler bir zarar verselerdi o zaman durum değişirdi. Ama böyle bir şey olacağını hiç sanmıyorum. Çiçekler veya dallar kırılmamış. Poirot dikkatle etrafına bakınıyordu. Kağıt ve çöp de atılmamış. Bahçede çöp sepeti bile yok. Bu biraz acayip değil mi? Ayrıca bahçe insana bomboşmuş gibi geliyor. Halbuki ben aşıkların burada dolaşacaklarını sanırdım. Genç adam, aşıklar buraya pek gelmezler dedi. Bir sebepten dolayı burasının uğursuz olduğuna inanırlar. Siz bu bahçenin mimarı mısınız? Genç adam, adım Michael Garfield diye cevap verdi. Tahmin etmiştim. Poirot etrafı işaret etti. Bütün bunları siz yaptınız demek. Michael Garfield başını salladı. Evet. Poirot, çok güzel dedi. Açıkçası insan İngiltere'nin bu sıkıntılı köşesinde böyle şahane bir güzellikle karşılaşınca bayağı şaşırıyor. Sizi tebrik ederim. Yarattığınız bahçe herhalde sizi de memnun ediyor. İnsan hiç tam manasıyla memnun olabilir mi acaba? Bu bahçeyi Bayan Lillewyn Smith için yapmışsınız sanırım. O ölmüş galiba. Evde de Albay Weston'la karısı oturuyormuş. Buranın sahibi onlar mı artık? Evet, burayı ucuza aldılar. Köşk çok büyük, idaresi kolay değil. Çok kimse öyle büyük yerler istemiyor artık. Bayan Lillewyn Smith köşkü bana bırakmıştı. Ve siz de onu sattınız. Evet, köşkü sattım. Ya bahçeyi? Tabii, bahçede köşke aitti. Poirot, neden diye sordu. İşte bu çok ilginç. Merakımı mazur görürsünüz değil mi? Michael Garfield. Alışılagelmiş sorular sormuyorsunuz dedi. Ben sebepleri öğrenmek istediğim için soru sorarım. Neden A o şekilde davrandı? Niçin B başka şekilde hareket etti? Neden C'nin davranışı A ve B'ninkinden farklıydı? Michael. Sizin bir bilim adamıyla konuşmanız daha doğru olur diye cevap verdi. Son zamanlarda bize söylediklerine göre bütün bunlar genlere veya kromozomlara bağlıymış. Biraz önce tam manasıyla memnun olmadığınızı, kimsenin olamayacağını söylediniz. Peki ya Bayan Lillewin Smith memnun muydu? Bu güzellik hoşuna gidiyor muydu sizce? Michael, bir dereceye kadar dedi. Bunu da ben sağladım. O, kolay memnun edilebilen insanlardandı. Hercule Poirot, hiç sanmıyorum. Duyduğuma göre kadın 60'ın üstündeydi. En aşağı 65'indeydi. O yaştaki insanlar kolay kolay memnun olurlar mı diye konuştu. Onu, fikirlerini, hayallerini, isteklerini harfi harfine yerine getirdiğime ikna ettim. Peki gerçekten öyle miydi? Bunu bana ciddi olarak mı soruyorsunuz? Poirot başını salladı. Hayır, sormuyorum. Michael Garfield. İnsanın hayatta mutlu olabilmesi için diye başladı. İstediği mesleğe girmesi, artistik arzularını tatmin etmesi ve aynı zamanda da bir tüccar gibi davranması gerekir. Malınızı satmanız şarttır. Yoksa düşünceleri sizinkine hiç uymayan insanların emirlerini yerine getirmekten öteye gidemezsiniz. Ben kendi fikirlerimi uygular ve bunu beni tutan kimseye sanki onun kendi istekleriymiş gibi satarım. Öğrenilmesi hiç de güç olmayan bir sanattır bu. Bir çocuğa beyaz yerine kahverengi yumurta satmak kadar basittir bu iş. Müşteriyi bunların en iyi, en doğru olduğuna inandırınız. Yoksa, canım işte hepsi de yumurta. Yumurtalar arasında bir tek fark vardır. Tazeler, bayatlar derseniz o zaman satış da yapamazsınız. Poirot, garip bir gençsiniz dedi. Sonra da düşünceli bir tavırla ekledi. Küstahsınız da. Belki. Burada olağanüstü güzellikte bir şey yaratmışsınız. Endüstri için oyulmuş kayaların arasını periler diyarına benzetmişsiniz. Sizi tebrik ederim. Yaşamının ve işinin sonuna yaklaşan yaşlı bir adamın sözleri bunlar. Şu anda işinize devam ediyorsunuz değil mi? Demek kim olduğumu biliyorsunuz. Poirot pek memnun olmuştu. Kim olduğunun bilinmesinden, tanınmaktan hoşlanırdı. Son zamanlarda çok kişinin kendisiyle ilgilenmediğinden korkuyordu. Siz kan izlerini takip ediyorsunuz. Köyde bunu herkes biliyor. Küçük bir yer burası. Haber etrafa çabuk yayılıyor. Sizi yine başarıya ulaşmış biri getirdi. Bayan Oliver'ı mı kastediyorsunuz? Ariadne Oliver. Kitapları en fazla satan yazarlardan biri. Gazeteciler kendisiyle konuşmak, öğrenci hareketleri, sosyalizm, kızların kılıkları, seks serbestliği gibi kendini hiç ilgilendirmeyen konularda fikrini almak istiyorlar. Poirot başını salladı. Evet, evet. Bence çok kötü bir şey bu. Onların Bayan Oliver'dan pek bir şey öğrenemediklerini de fark ettim. Ariadne, gazetecilere sadece elmayı çok sevdiğini anlatıyor. Oysa 20 yıldan beri bunu bilmeyen yok. Korkarım artık o da elmalardan nefret etmeye başladı. Siz de buraya elmalar yüzünden geldiniz, değil mi? Poirot. Cadılar toplantısındaki elmalar yüzünden. Siz de toplantıda mıydınız? Dedi. Hayır. Şanslıymışsınız. Şanslı mı? Michael Garfield'ın sesinde hafif bir şaşkınlık vardı. Cinayet işlenen bir evde misafir olmak hiç de hoş bir şey değildir. Belki şimdiye kadar başınıza böyle bir şey gelmedi ama bu sözlerime inanın. Çünkü Poirot özellikle daha da züppe bir yabancı tavrı takındı. İlya de Zenui, vous comprenez? Size saati, tarihi sorarlar. Küstahça sorularda cabası. Bir an durdu. Joyce'u tanıyor muydunuz? Tabii. Reynolds'ları burada herkes tanır. Zaten Woodley'de birbirini tanımayan yoktur. Bazılarıyla samimi olursunuz, bazılarıyla yakın bir dost. Bir kısmıyla da sadece selamlaşırsınız. Joyce nasıl bir kızdı? O, nasıl anlatayım bilmem ki. Önemli olmayan bir çocuktu. Çirkin bir sesi vardı. Tiz, cırlak. Açıkçası kızın en çok bu tarafını hatırlıyorum. Aslına bakarsanız ben çocuklardan pek hoşlanmam. Çoğunlukla içimi sıkarlar. Joyce da öyleydi. Konuştuğu zaman da yalnız kendisinden söz ederdi. İlginç bir kız değil miydi? Michael Garfield siyah biçimli kaşlarını hafif bir şaşkınlıkla kaldırdı. Değildi sanırım. Ölü olması mı gerekiyordu? Ben sıradan insanların cinayete kurban gitmeyeceklerine inanırım. Cinayetler kazanç, korku veya aşk için işlenir. Bu sebeplerden birini seçerseniz ama tabii bir başlangıç noktanızın da olması lazımdır. Birdenbire susarak saatine bir göz attı. Randevuma gecikmeden gitmeliyim. Sizi tekrar tebrik ederim. Yoldan aşağıya inmeye başladı. Hayatında ilk defa ayağında siyah rugan ayakkabılar olmadığına seviniyordu. O gün Çukurbahçe'de yalnız Michael Garfield'le karşılaşmayacaktı. Belçika'da aşağıya indiği zaman üç yolun ayrı ayrı taraflara gittiğini gördü. Ortadaki patikanın başında bir çocuk devrilmiş bir ağaç kütüğüne oturmuş onu bekliyordu. ''Siz Herkül Poirot'sunuz değil mi?'' Sesi berrak, adeta su şırıltısı gibiydi. Kız bu bahçeye çok yakışıyordu. Küçük bir orman perisi gibi görünüyordu. Belçikalı başını salladı. ''Evet, çocuk, sizi karşılamaya geldim.'' dedi. ''Biz de çay içeceksiniz değil mi?'' ''Bayan Judith Butler ve Bayan Ariadne Oliver'la çay içeceğim.'' ''Evet, Bayan Judith Butler benim annem. Bayan Oliver ise Ariadne teyzem tabii.'' Sonra sitem eder gibi konuştu. ''Geç kaldınız.'' ''Çok üzgünüm ancak durup biriyle konuştum.'' ''Biliyorum, sizi gördüm. Michael'la konuşuyordunuz değil mi?'' ''Onu tanıyor musunuz?'' ''Tabii, biz burada uzun zamandan beri oturuyoruz. Ben herkesi tanıyorum.'' Bu ara onun kaç yaşında olduğunu merak ettiği için sordu. Kız, ''12 yaşındayım.'' dedi. ''Gelecek yıl yatılı okula gideceğim. Buna sevinecek misiniz yoksa üzülecek misiniz?'' Bu soruyu oraya gitmedikçe cevaplandıramam. Burayı fazla sevdiğimi sanmıyorum. Yani eskisine göre demek istiyorum. Şimdi lütfen benimle gelin. ''Tabii, tabii. Geç kaldığım için özür dilerim.'' ''Önemli değil. Adınız nedir?'' ''Miranda.'' ''Poirot, isminiz size uyuyor.'' dedi. ''Shakespeare'i mi düşünüyorsunuz?'' ''Evet.'' ''Okulda Shakespeare okuyor musunuz?'' ''Evet, Miss Emlyn bize bazı parçalar okuyor. Annemden de bana Shakespeare okumasını istedim. Kulağa da çok hoş geliyor. Yeni, cesur bir dünya. Ama aslında böyle bir şey yok değil mi? Buna inanmıyor musunuz? Siz inanıyor musunuz?'' Poirot başını salladı. ''Cesur, yeni bir dünya hep vardır ama sadece bazı kimseler için, şanslı insanlar için. İçlerinde o yeni dünyanın temellerini taşıyanlar için.'' ''Anlıyorum.'' Miranda söylenenleri gerçekten anlamış gibi bir tavırla konuşmuştu. Ünlü dedektif, acaba anladığı nedir diye düşündü. Miranda dönerek yoldan yürümeye başladı. ''Bu taraftan gideceğiz. Uzak değil. Bizim bahçenin mazı çitinin arasından geçeceğiz.'' Sonra omzun üzerinden bakarak işaret etti. ''İşte, tam ortada havuz varmış.'' ''Havuz mu?'' ''Evet, yıllar önce. Herhalde hala var. Fidanların, açelyaların altında. Taşları kırılmış. Ahali parçalarını alıp götürmüş. Ama ondan sonra yeni bir havuz da yapılmamış. Yazık. Doğrusu yazık olup olmadığını pek bilmiyorum. Siz havuzlardan hoşlanır mısınız?'' ''Poirot.'' ''Ça dépend,'' dedi. Miranda başını salladı. ''Ben biraz Fransızca bilirim. Bu duruma bağlı demek değil mi?'' ''Evet, iyi bir eğitim gördüğünüz belli. Herkes Miss Emily'nin çok iyi bir öğretmen olduğunu söylüyor. Bizim müdüremiz o. Çok ciddi ve sert ama bazen bize çok hoş şeyler anlatıyor.'' Herkül Poirot, ''O halde o gerçekten iyi bir öğretmen.'' diye cevap verdi. ''Sizin bu bahçeyi çok iyi bildiğiniz belli. Buraya sık sık geliyor musunuz?'' ''Evet, bahçeden çok hoşlanıyorum. Çünkü buraya geldiğim zaman kimse nerede olduğumu bilmiyor. Ağaçlara tırmanıp çevreyi seyretmek hoşuma gidiyor. Olayları, yaşananları seyretmek çok hoş bir şey. Burada neler oluyor mesela? Ben daha çok kuşlarla sincapları seyrediyorum. Kuşlar çok kavgacı oluyorlar değil mi? Şiirde, küçük kuşlar yuvalarında anlaşıyorlar deseler de böyle değil. Aslında hiç anlaşamıyorlar. Öyle değil mi? Sonra sincapları da seyrediyorum. İnsanları da seyrediyor musunuz? Bazen ama buraya çok kişi gelmiyor. Neden acaba? Herhalde korkuyorlar. Neden korksunlar? Çünkü uzun yıllar önce burada biri öldürülmüş. Yani burası daha bahçe haline sokulmadan. Burası bir zamanlar taş ocağıymış. Bir kenarda da bir çakıl yığını mı yoksa bir kum tepeciği mi ne varmış? Kızı onun içinde bulmuşlar. O eski söz doğru mu sizce? Hani kimisi asılmak, kimisi de boğulmak için doğarmış. Artık kimse asılmak için doğmuyor. Bu ülkede mahkumları asmaktan vazgeçtiler. Ama onları başka ülkelerde asıyorlar. Hem de sokaklarda. Bunu gazetelerde okudum. Aa, bu sizce iyi bir şey mi yoksa kötü mü? Miranda'nın cevabı bu soruya tam olarak uygun değildi. Poirot kızın mahsus öyle konuştuğunu düşündü. Joyce boğuldu. Annem bunu bana söylemeyi istemedi. Tabii saçma bir durum, öyle değil mi? Yani sonuçta ben 12 yaşındayım. Joyce olayını size kim anlattı? Bizim ahçı bayan Fering. Gündelikçi kadınla, yani bayan Linden'la konuşurken duydum. Biri Joyce'un başını kovaya sokarak öyle tutmuş. Bunu kimin yaptığını biliyor musun? Sanmıyorum. Ahçı da gündelikçi kadın da bilmiyorlardı. Ama onlar biraz aptaldır. Siz biliyor musunuz Miranda? Ben orada değildim ki. Boğazım ağrıyordu. Ateşim de vardı. Bu yüzden annem beni toplantıya götürmedi. Yine de katilin kim olduğunu tahmin edebileceğimi sanıyorum. Joyce boğulduğu için tabii. Size bu yüzden insanların boğulmak için doğduklarına inanıp inanmadığınızı sordum. Buradan mazıların arasından geçeceğiz. Elbisenize dikkat edin. Poirot kızın peşinden gitti. Mazıların arasındaki açıklık Miranda'ya daha uygundu. Belçikalı oradan güçlükle geçebildi. Sonunda gül dolu bir bahçeye girdiler. İlerleyerek küçük bir eve yaklaştılar. Miranda, Belçikalı'yı açık camlı kapılardan içeri sokarak nadir bulunur bir böcek yakalamış bir doğa bilimcisi tavrıyla ''Onu buldum'' dedi. Miranda, ''Monsieur Poirot'u mazıların arasından geçirmedin ya, yoldan yan kapıya gelmeliydiniz.'' Miranda, ''Böylesi daha iyi'' diye cevap verdi. ''Bu yol çok kısa ve korkarım daha da yorucu.'' ''Bayan Oliver, ikinizi tanıştırmıştım değil mi?'' dedi. ''Tabii, postanede.'' Belçikalı dedektif kalabalık postanede Judith Butler'ı bir iki dakika görebilmişti. Şimdi ise Ariadne Oliver'ın arkadaşını istediği gibi inceleyebilecekti. Şimdi karşısında duran kadınla postanede karşılaştığı başı eşarplı ve yağmurluk giymiş anne arasında çok fark vardı. Miranda orman perisine benziyordu. Annesi ise su perisine. Judith Butler 35 yaşlarında vardı. Sarı uzun saçları omuzlarına kadar iniyordu. Elmacık kemikleri hafifçe çıkık, yüzü inceydi. İri, deniz yeşili gözlerini uzun, siyah kirpikleri çevrelemekteydi. Judith Butler, size doğru dürüst teşekkür etme fırsatını bulabildiğim için çok memnunum Monsieur Poirot, diye gülümsedi. Ariadne sizi çağırır çağırmaz buraya gelmekle büyük bir nezaket gösterdiniz. Poirot, dostum bayan Ariadne bir şey istediği zaman, diye cevap verdi, onu hemen yaparım. Romancı mırıldandı. Saçma. Ariadne sizin şu iğrenç ve korkunç olayın iç yüzünü aydınlatacağınızdan emindi. Mirandacığım, mutfağa bir bak. Çörekler fırının üstündeki tepside olacak. Miranda kapıdan çıkarken annesine bakarak anlamlı anlamlı güldü. Annem beni yanından uzaklaştırmak istiyor diye düşündüğü o kadar belliydi ki. Judith Butler için çekti. Olayı Miranda'dan saklamaya çalıştım ama bunun imkansız olduğunu da bilmem gerekirdi. Poirot, gerçekten de öyle dedi. Böyle yerlerde felaket haberi çabuk yayılır. Özellikle böyle bir felaketin haberi. Zaten insan hayatı boyunca etrafında neler olduğunu öğrenmeden yaşayamaz. Çocuklar ise böyle durumları çabucak sezerler. Ariadne Oliver söze karıştı. Burns ya da Sir Walter Scott. Aranızda bir çocuk not alıyor demiş. Doğrusu adam ne dediğini biliyormuş. Judith, örneğin Joyce. Bir cinayete tanık olmuş. İnsan buna inanamıyor diye konuştu. Joyce'un bunu fark etmesine mi inanamıyor? Hayır, hayır. Böyle bir şeyi fark etmesine rağmen bundan daha önce söz etme işine. Joyce öyle bir kız değildi. Poirot sakin sakin. Herkes bana Joyce'un müthiş yalancı olduğunu söyledi dedi. Judith, belki bir çocuğun hikaye uydurması ve sonradan bunun gerçekleştiğini görmesi mümkün diye cevap verdi. Poirot başını salladı. Biz de soruşturmaya bu noktadan başlayacağız. Joyce Reynolds'ın bir cinayete kurban gittiği kesin. Romancı bağırdı. Demek işe başladınız artık. Muhakkak meselenin iç yüzünü de biliyorsunuz. Madam, benden böyle imkansız şeyler istemeyin. Siz daima acele edersiniz. Bayan Oliver. Neden etmeyeyim diye sordu. Aceleden olmasa hiçbir iş yapılmaz. Miranda o sırada elinde çörek dolu bir tabakla içeriye girdi. Bunu masaya koyayım mı? Herhalde konuşmanız bitti artık. Yoksa mutfaktan almamı istediğiniz başka bir şey var mı? Sesi alay doluydu. Annesi sesini çıkarmayarak fincanlara çay doldurdu. Miranda da ciddi fakat zarif bir tavırla misafirlere sıcak çörek ve sandviç verdi. Judith, Ariadne ile Ege adalarında tanıştık dedi. Bayan Oliver güldü. Adaların birinden gelirken ben denize düştüm. Deniz kabarmaya başlamıştı. Gemiciler insana hep atlayın derler ama bunu kayığın iskeleden en uzak olduğu anda söylüyorlar. Tabii atlarsanız kayığın içine düşüveriyorsunuz. Fakat buna ihtimal vermediğiniz için tereddütle duraklıyor, sonra atlamaya kalkıyorsunuz. Tabii o sırada kayık tekrar açılmış oluyor. Nefes almak için durdu. Judith beni denizden çıkarmalarına yardım etti. Bu yüzden birbirimize ısındık. Judith de gülümsedi. Gerçekten öyle. Ayrıca adın da çok hoşuma gitti Ariadne. Bunun sana çok uygun olduğunu düşündüm. Bu benim asıl adım. Yani roman yazmaya başladığım zaman uydurduğum bir isim değil. Ama efsanedeki Ariadne'nin başına gelenler benim başıma hiç gelmedi. Gerçek aşkım beni Ege adalarından birinde terk etmedi. Poirot güldüğünün anlaşılmaması için elini bıyığına götürdü. Romancıyı adada terk edilmiş bir genç kız rolünde düşünmüştü o anda. Judith, hepimiz ismimize uygun şekilde hareket edemeyiz dedi.